Ayrım 21.
Bir sürü iyi kitapta ayrıntılarıyla bulabileceğimiz çocuk aldırma sorunuyla ilgili sayısal ve tarihsel bilgileri bir yana bırakalım. Biz yalnız ilerletici öğelerle köstekleyici etkenler arasındaki çatışmanın karşılıklı etki tepkisini anlamaya çalışalım. Güne göre az ya da çok gizlenen ahlaki ve dinsel kanıtlama etkinliğini hiçbir zaman bırakmadığı gibi gittikçe daha etkili hale geldi. Her zamanki gibi gerici ahlak laf ebeliğinin boşluğundan anlaşılır. Cinsel alandaki gericilik ta başından çocuk aldırma devrimine, çarlık döneminden kalma eski kanıtlara, halk meclisleri düzenine uygun yeni ama aynı derecede gerici kanıtları ekleyerek saldırdı. İnsanlığın batacağı, ahlakın çökeceği, ailenin korunması, çocuk yetiştirme isteğinin desteklenmesi gerektiği öne sürüldü. Her yerdeki gibi gericiliğin başlıca kaygısı doğum oranının düşmesi olasılığıydı. Bu kanıtlar arasında dürüst olanlarla cinsel yaşamın gerçek sorunlarını ele almamak için gerek nesnel gerekse öznel açıdan bahane edilenleri birbirinden ayırmak zordur. Gerici sağlık uzmanlarında gördüğümüz ahlak düşüncesini ayakta tutma, yani cinsel gereksinimlerin doyurulmasını engelleme kaygısı son derece doğaldır. Aileyi koruma kaygısı da öyle. Ama nüfus azalması ve ana karnında filizlenen canın korunması söylevleri düpedüz birer bahanedir. Bu insanlar doğadaki bütün canlıların belki de özellikle bir nüfus artışı siyaseti bulunmadığı için büyüyüp çoğaldığını unuturlar. Öyleyse kuşkuya yer yoktur. Nüfus bilim siyaseti bugünkü belirsiz ve dürüstlükten uzak haliyle bir cinsel baskı dizgesi ve dikkate cinsel duyuma erebilme koşullarının gerçekleştirilmesi sorunundan başka yöne çekme aracıdır. Devletten çok ana sağlığıyla ilgilenmeleri gereken kişilerin tutumunda tek parti yönetimine özgü eğilimler de belirdi elbet. Buna örnek olarak 1932'de Kiev'de toplanan sağlık kurulunda Doktor Kirilov'un söylediklerini analım. Suç alanına giren çocuk aldırma, bu konudaki yasayla desteklenen bir ahlaksızlık belirtisidir. Yasal çocuk aldırma, çoğu kez cinsel sorunun yarattığı korkunç karışıklığa son verecek en kötü yoldur. O analığı köstekler, çoğunlukla kadının toplumsal yaşamdaki başarısını azaltır. Dolayısıyla gerçek ortaklaşa yaşama aykırıdır. Çocuk aldırma insan dölünün kitle halinde yok edilmesine yarayan bir araçtır. Ereği anaya ya da topluma yardım etmek değildir. Ana sağlığının korunmasıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Böyle faşist görüşlü güzel konuşma meraklılarının yanında büyük bir kuramsal bilgileri olmasa da uygulamadan gelen sağlam içgüdüleriyle her şeyi devrimci açıdan ve doğru değerlendiren cinsel bilimci ve hekimlere de rastlandı. Örneğin Clara Bender, Uluslararası Suçluluk Bilimi Derneği'nin Alman kolunun genel kurul toplantısında 1932, SSCB'deki gerici nüfus siyaseti kuramcılarının kanıtlarına yiğitçe karşı çıktı. Çocuk aldırmanın yarattığı bedensel ve coşkusal zarar, lafı çocuk aldırma uygun koşullarda yapıldığı zaman anlamını yitirir dedi. Doğum oranının düşmesiyle ilgili kanıt sayılamalara aykırıdır. Kadınların anamalcı ülkelerde çocuklarını nasıl zor koşullarda yetiştirmeye zorlandıkları saptandığı anda kadının doğal çocuk edinme içgüdüsü anlamsızlaşır. Sermayeci düzende dedi, çocuk aldırma yalnız paraya bağlıdır. Bu konudaki yasalar düpedüz sınıfsaldır ve kadınları bilgisiz çocuk düşürücülerin eline teslim etmektedir. Buna karşılık Moskova'daki doğumları denetleme hastanesinde bir yılda gerçekleştirilen 50 bin çocuk aldırma içerisinde bir tek ölüm olayına rastlanmamıştır. İnsan böylesine açık kanıtların etkisizliği karşısında hiç durmadan şaşırıp kalıyor. Almanya'da doğumların denetlenmesiyle ilgili tartışmalara katılınca nüfus ve sağlık bilim uzmanlarının hiçbir akılsal kanıt öne sürmediklerini görmemezlik edemiyorduk. Onlar da insanın aklına az çok Nazilerin ırkçı kuramla ilgili tartışmalarını getiriyorlardı. Daha o zamandan kan ter dökerek Kuzeyli Cermen ırkının öbür ırklardan üstün olmadığını, kara derili bir çocuğun kent soylu bir Almanın dölünden zeka ve yetenek yönünden geri kalmadığını göstermeye çalışarak bu boş kafalı güçsüz laf ebeleri ve öğretim üyeleriyle ortak iş yapılamayacağı gün gibi açığa çıkmıştı. İş mantıklı kanıtlamalarla çözülse, devrimci kanıtlar gerici nüfus bilimcilerle ırkçı kuramcıların öğretisini çoktan silip süpürürdü. Ama bu çevrelerin ardında salt akılcı sözlerle çekip çevrilemeyecek toplu düşüncenin geleneksel güçleri vardır. kadınların bilinçaltında cinsel saldırganlığın yarattığı korku yattığı için gerici nüfus siyasetini savunanlar sonunda ağır basar. İşte bu yüzden milyonlarca Alman kadını kendi çıkarlarını çiğneyerek çocuk aldırmayı cezalandıran yasaların yürürlükte kalması yolunda oy vermiştir. 1934'te çocuk aldırmayı önleyen yasanın kaldırılması için imza toplanırken aynı şey olmuştur. Irkçı kuramcılarsa varlıklarını Alman kent soylusunun aşağılık duygusunu ancak Kuzey ırkından, yani egemen, en zeki, en yaratıcı ırktan olduğu söylendiği zaman yenebilmesine borçludurlar. Irkçı kuram ile insan dölünü iyileştirme bilimi gibi akıl dışı oluşumların yalnız akılsal kanıtlamalarla alt edilemeyeceğini üstüne basa basa belirtmek gerekir. Akılsal kanıtların sağlıklı bir sevisel temele dayanması zorunludur. Yapılacak şey, cinsel tutum bilimle ilgili düşünsel bir kuramı uygulamaya koymak değildir. Devrim, insan yaşamının kaynaklarına kendilerini yeniden dile getirme olanağı sağladığı an, toplumsal yaşam cinsel tutum bilimin anlattığı olguları bir bir ortaya çıkarır. Önemli olan döl verme sorunu değil, her şeyden önce cinsel mutluluğun korunmasıdır. Doğumların denetlenmesi sorununun Sovyetler Birliği'nde özel çevrelerde değil olumlu bir biçimde resmen ve halkın önünde tartışılması başlı başına bir ilerlemeydi. Böylece Zelinski gibi akıllı ve yürekli bir devrimcinin tutucu yetkililere şunları söylediği işitildi. Sözlerim bu toplantıdaki çocuk aldırmanın zararlarıyla ilgili tartışmalar çerçevesinde çılgınca gözükebilir. Gözlerini yaşamdan ve onun gerçeklerinden kaçırıp çocuk aldırmaya ilişkin bir takım soyut doğrularla kafamızı şişiren konuşmacıların toplum karşısındaki dürüstlüklerine inanmak güçtür. Burada bir toplumsal körlük ya da ikiyüzlülük havası esiyor. Çocuk aldırma salgınının hangi ortaklaşa ruhsal ve siyasal iktisadi koşullarda gerçekleştiğini görmüyor, görmek istemiyoruz. Çocuk aldırmayla ilgili yargılar değerlendirmede nesnelliği değil, ahlaki ön yargıyı dile getiriyor. Bu konuda bir sürü ürkütücü öykü türetilip yayıldı. Her yönden korkutulmaya çalışıldık. Döl yolunun mikrop kapıp delinmesi, sinir hastalıkları, doğum oranının düşmesi, analık içgüdüsünün yok olması, elden ayaktan uzakta, ıssız köşelerde, görmeden çocuk aldırmanın tehlikeleri gibi umacılar çıkarıldı karşımıza. Peki ama mideye ya da 12 parmak bağırsağına boru daldırma işleri de görmeden yapılmıyor mu? İğneyle kana verdiğimiz bütün ilaçların sonuçlarını biliyor muyuz? Doku altı salgılardaki bozukluklarla çocuk aldırma arasındaki ilinti bilimsel olarak kanıtlandı mı? Nasıl oluyor da birbiri ardından çocuk aldıran, Balzac'ın ünlü romanındaki hanım gibi 30 yaşına gelmiş kentli kadınlar, güzellikte 20 yaşındaki kızlarla yarışırken, bilerek ya da bilmeyerek çocuklarını karınlarında taşımış aynı yaştaki köylü kadınlar 6-7 doğumdan sonra canlı cenaze haline geliyorlar? Daha az çocuk doğurmanın güzelliğe zarar vereceğini öne süren kim? Asıl bunun tersi doğru olabilir. Bir kadın için minicik tabutları birbiri ardından gömütlüğe götürmek ve onlarla birlikte gençliğini, güzelliğini gömmek çocuk aldırmaktan çok daha zordur. Daha çok çocuk dünyaya getirebiliriz elbet ama bunun için bambaşka toplumsal koşulların yaratılması gerekir. İçtenlikle bakalım yaşama. Kadınların hangi siyasal ve iktisadi koşullarda yaşadıklarını, çocuklarını yetiştirdiklerini görelim. Kısacık insan ömrü göz önünde bulundurulursa, kadınlara çocuklarını gerektiği gibi yetiştirmelerine izin verecek koşulları sağlamaktan uzaktır. Beslenme ödeneği her zaman işe yaramıyor. Beslenme ödeneğini veremeyen erkek, kılgısal açıdan kadın için değil, yasal açıdan hukukçu için ilginç oluyor. Gebeliği önleme araçları her zaman güvenlikli değil. Kadın istediği zaman çocuk aldırma hakkını kullanamıyor. Çünkü bu hakkı kullanabilmesi için aylık kazancının 40-50 ruble olması gerektiğinden o çoğu kez işsiz oturuyor. Zola'nın romanında belgeli hekime gizli çocuk düşürten adamın söylediklerini anımsayın. Sizler kadınları ya Kodes'e tıkıyor ya da Seine nehrine gönderiyorsunuz. Bizse onları bu ikisinden de kurtarıyoruz. Bu Seine nehrinden kurtarma işinin yeniden gizli çocuk düşürtenlerin eline mi kalmasını istiyorsunuz? Konuşmacılardan biri insana yakışan bir onurla, bu iş için gerekli olan şey hekimlik belgesiyle kadının yargısıdır. Ondan sonra çocuk şıp diye aldırılır diye haykırdı. Evet, gerçekten de yapılması gereken budur. Kadının yargısı yeterlidir. Çünkü çocuk aldırmanın toplumsal gerekliliğine karar verme hakkı yalnız kadınındır, başkasının değil. Biz erkekler herhangi bir kurul ya da yetkilinin evliliğimizi tüzüğe bağlamasına, bir takım toplumsal ölçütlere göre evlenmemize izin vermesine ya da yasaklamasına göz yummayız. Öyleyse kadının da yaşamının en temel sorunu konusunda dilediği yargıya varmasını engellemeyin. Kadının da tıpkı erkek gibi cinsel etkinlik hakkı vardır ve cinsel yaşamını gereği gibi doldurmak istemektedir. Bunu yapabilme olanağına kavuşmalıdır. Ortak bir yaşam kurma tasarısına zarar verebilecek şeye yol açmamak, durmadan evde kalmış kız üretmemek gerekir. Zelinski, sağlam bir sezgiyle cinsel gericilik kurullar, kararnameler ve insanlığın yararını gözeten kanıtlamalar aracılığıyla doğumların denetlenmesini ve çocuk aldırmayı engellemeye giriştiği sırada yapıyordu bu saptamayı. O, uluslararası toplantı, cinsel yaşamı savunanlarla saldırganlar arasında kıyasıya bir kavgaya sahne oldu. Çocuk aldırmanın yasayla kabulünden 10 yıl sonra bu alandaki gerici tepki bütün gücüyle ayaktaydı. Yefimov, gebeliği önleyici ilaçların hepsinin incelemeden geçirilmesini istedi. Ama bir yandan bunların Moskova sokaklarında kaçakçılığa ve istifçiliğe izin verecek biçimde her türlü tıbbi denetimden uzak, açıkça satılmalarından yakındı. Benderskaya ile Shinka bu ilaçların parasız dağıtılmasını, Belinsky, Shinka ve Zelinsky ise gelişigüzel dağıtılmalarının nüfus siyaseti açısından son derece zararlı olacağını öne sürerek hekim reçetesiyle verilmelerini istediler. Bunların en iyi nasıl dağıtılacağı sorunu çözüme bağlanmadı. Gerçekten nüfus siyaseti kaygısı, halkın ahlaklı davranmasını sağlama kaygısından başka bir şey değildi. Cinsel zevki tatma denemesinin döl verme arzusuyla bağdaşması olanaksız gözüküyordu. Örneğin Kievli Doktor Benderskaya şu ilkeleri öne sürdü. 1. Çocuk aldırmanın yeniden cezalandırılması, düzmece hekimlerin uyguladığı yasa dışı çocuk düşürmeyi desteklemek anlamına gelecektir. 2. Düzmece hekimlerin suç alanına giren çocuk düşürtmesi yasal çocuk aldırmayla önlenmelidir. 3. Yasal çocuk aldırmaysa gebeliği önleme çarelerinin herkese öğretilmesiyle önlenmelidir. 4. Bir toplumcu düzende kadın analık görevini üyesi olduğu topluluğun isteklerine uygun bir biçimde yerine getirmelidir. 4. madde ilk 3 maddeyi bir anda hiçe indirgiyordu. İlk 3 madde cinsel özgürlük ve sevinci güvenlik altına alabilecek sağlık kurallarıdır. 4. madde ise analığı bir ahlaki zorunluluğa, topluluğun isteklerine bağlamaktadır. Çocuk edinme zevki yanlış değerlendirilmektedir. Bir dış yetki adına kadınları gebe kalmaya zorlayamayız. Döl verme ya genel yaşama sevincinin bir parçasıdır ve sağlam bir temele dayalıdır ya da bir ahlaki zorunluluk olarak vardır ve bu haliyle insanın karşısına çözümsüz bir sorun getirir. Nüfus siyasetinin amaçları neden bireylerin cinsel çıkarlarıyla çelişir? Bu çatışkı yok edilemez mi? Uluslar birbirlerine düşman kaldıkça, birbirlerinden yasal ve gümrüksel sınırlarla ayrıldıkça, çıkaracakları asker sayısında birbirleriyle yarıştıkça, nüfus siyaseti ister istemez cinsel sağlığın zorunluluklarıyla çelişir. Nüfusun artmasına gereksindiğimizi açıkça söyleyemeyince, döl vermenin ahlakı uygunluğundan, insan soyunun korunmasından söz açarız. Gerçekte kadınların çocuk doğurmama isteği, insanın cinsel yaşamının içine düştüğü bunalımın dışa vuran belirtilerinden yalnız bir tekidir. Yoksul yaşama koşullarında sevilmeyen kişilerden gebe kalıp çocuk doğurmanın hiçbir zevki yoktur. Üstüne üstlük cinsel yaşamın kendisi tam bir işkence halini almıştır. Nüfus bilimciler bu çelişkiyi görmezler. Dolayısıyla ulusal çıkarlara hizmet ederler. Sovyetler Birliği toplumcu temeline karşın bu çelişkiden ötürü toplumcu bir nüfus siyaseti kuramadı. Sürekli bir dış tehlikenin baskısı altında yaşıyordu. Cinsel mutlulukla nüfus siyasetinin çıkarları arasındaki çelişki, savaşın toplumsal nedenleri yok edilmedikçe ve toplum kendini mutlu bir yaşamın koşullarını gerçekleştirmeye adayamadıkça ortadan kalkmayacaktır. Ancak ondan sonra çocuk doğurmak genel cinsel sevince katılacak ve çoğalın buyruğu anlamını yitirecektir. Çocuk aldırmanın yasallaştırılması söze dökülmese de cinsel zevkin olumlanması demekti. İşin tamamlanması için bütün cinsel öğretinin olumsuzluktan kurtarılıp olumlu hale getirilmesi, cinsel yaşamın reddinden bilinçli olarak kabulüne geçilmesi gerekirdi. 1932 Kiev toplantısında hazır bulunan hekimlere göre kadınların %60-70'i cinsel zevki tadamayacak durumdaydı. Daha başka nedenlerle birlikte bu eksikliğin çocuk aldırmadan ileri geldiği öne sürüldü. Hekimlik yaşantısı bu olumlamayı çürütür. Böyle bir şey ileri sürmek, çocuk aldırma sorununu karanlığa boğma, bu işi yasaklamayı doğrulama girişiminden başka bir şey değildir. Çocuk aldırma özgür olsa da olmasa da cinsel bozukluk taşıyan kadın yüzdesi genellikle ve dünyanın her yerinde aynıdır. Söz konusu kadınların kimisi 15 çocuk aldırmıştı, hem de yılda 2-3 kez. Bu da gösteriyordu ki kadınlar gebeliği önleme araçlarını kullanmaktan korkmaktadırlar. Yoksa kendilerine uygun gelen önleme yolunu arar bulurlardı. Almanya'daki cinsel sağlık merkezlerinde edindiğimiz yaşantı bize kadınların çoğunun bu korkuyu duyduğunu öğretmiştir. Oysa doğumların önlenmesi kendileri için bir ölüm kalım sorunuydu. Kadınların bu korkudan kurtarılmaları gerekir. Bilinç altlarında yatan yakıcı cinsel arzuyu dile getirebilmelerine ve bu arzuyu gidermeye çalışmalarına izin vermek gereklidir. Çocuk aldırmayı özgür kılan yasa tek başına olumlu bir çocuk doğurma arzusu yaratmaz. Bu arzu her şeyden önce mutlu cinsel yaşam koşullarının hazırlanmasını gerektirir. Gebeliği önleyici ilaç ve araçların nasıl dağıtılacağını değil, cinsel doyumu hangisinin daha iyi güvenlik altına alacağını tartışmaları gerekirdi insanların. Kadın kullanmaktan korkuyorsa ya da onu doyuma ermesini engelleyen yabancı bir cisim sayıyorsa neye yarar diyafram? Doyumu azaltıyor, sinirsel bozukluklar doğuruyorsa yararı nedir erkeğin takacağı koruyucunun? İçlerinden en iyisinin herkese yetecek sayıda ve her keseye göre üretilmesine olanak hazırlamadıktan sonra gebeliği önleme araçlarının kullanılmasını dört bir yana yaymanın ne anlamı vardır? Ayrıca kadınların bu araçları kullanma korkusu devam ediyorsa neye yarar en iyi koruyucuyu yapmak? Uluslararası toplantının aldığı karar çocuk aldırmanın yasallığını koruyor ama cinsel doyuma değinmekten ölesiye korkuyordu. Bu korku 1932'de Fanina Halle tarafından şöyle dile getirildi. Yabancı ülkelerde kimisi işi Lenin'den de öteye götüren ve çilecilik ülküsünü savunan yaşlı Bolşeviklerin karşı çıkışlarından pek az söz edildi. Bunun yerine özellikle Sovyet düşmanlığının ortalığı kasıp kavurduğu ülkelerde kadının kamulaştırılması gibi ne anlama geldiği pek belli olmayan laf yayıldı. Oysa cinsel sorunlara duyulan ilgi sönmüştü ve devrimin öncülüğünü yapan Sovyet gençliği öyle ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı ki cinsel sorunlar önemsiz kalıyordu. Böylece Sovyetler Birliği'nde cinsler arasındaki ilişkiler yeniden her zamankinden daha köklü bir cinsellik dışılığa ulaştı. Eskiden devrime öncülük eden dar bir çevreyi kapsayan cinsel ilişkilerin rastlantıya bağlı olmaları özelliği halk kitlelerinin başlıca niteliklerinden biri haline geldi. Bu değişiklik 5 yıllık plandan ötürüdür. Sovyet öğretisi insanlar arasındaki ilişkilerin cinsellik dışı bir nitelik kazanmasından gurur duymaktadır. Oysa bu düpedüz hayaldir. Cinsel yaşam yok olmaz. Hastalıklı, sapık ve zararlı biçimlerde sürer. Ya cinsel ya da toplumsal yaşam diye bir ikilem yoktur. İnsan ancak toplumca kabul edilmiş, doyurucu, mutlu cinsel yaşamla hastalıklı, gizli ve yasa dışı cinsel yaşam arasında seçme yapabilir. Aslında doğal cinsel etkinliğin bozulmasından başka bir şey olmayan bu yüzeysel cinsellik dışına kayma insanları hasta düşürecek, topluma düşman edecek, Sovyet yöneticileri ahlak yasalarını güçlendirmek, örneğin çocuk aldırma yasasını yürürlükten kaldırmak zorunda kalacaklardır. Bir kısır döngüdür bu. Çünkü baskı altına alınan cinsel yaşam ahlaki baskıyı zorunlu kılmakta, bu ise cinsel etkinliğin düzenini iyice bozmaktadır. Örneğin Profesör Stroganov, daha o zamanlar eskiden çocuk aldırırken utanıp sıkılan kadınların şimdi bunu yasal hakları saymalarından yakınmaktaydı. Ana sağlığı merkezi yöneticisi Lebedeva, çocuk aldırmanın yasayla kabul edilmesinin kadının ruhsal dünyasını başıboş bıraktığını, çocuk aldırmanın bir çeşit ruh hastalığı haline geldiğini söylüyordu. Krivke, söz konusu hastalığın gittikçe arttığını, nerede duracağının bilinmediğini öne sürüyordu. Bu sapıklığın sonucu analık duygusunun zayıflaması olmuştur diyordu. Bazı Sovyet hekimleri haklı olarak çocuk aldırmaların artışındaki başlıca etkenin iktisadi gerekçe olmadığını belirttiler. Elbette öyledir. Öyle olmasaydı hiçbir iktisadi sorunu bulunmayan kadınlar ikide bir çocuk aldırmazdı. Gerçekte çocuk aldırma bireylerin döl verme işlevine bağımlı olmaksızın her şeyden önce cinsel zevki tatmak istediklerinin açık belirtisidir. Zihinlerdeki bu karışıklığın yardımıyla 2. 5 yıllık plan döneminde cinsel özgürlük büyük ölçüde kısıldı. Böylece kadınlar ilk çocuklarını aldıramaz oldular. Bu evrimin sonucunu önceden kestirmek olanaksızdır. Söz konusu sonuç özgür tartışmalardan çıkmayacak, cinsel yaşama ve devrime yandaş eğilimlerle cinsel yaşama düşman gerici eğilimler arasındaki kavgayla belirlenecektir. Cinsel devrimden yana eğilimlerin eski düşünceleri egemenlikleri altına alacak gücü gösterememelerinden korkulur. O zamansa sonuç toplumculuk değil, sinir hastalıkları ve canlı robotlar tarafından yönetilen harika bir iktisadi örgüt olacaktır. Toplum yaşama yeni bir düzen verilmesi göreviyle yeniden karşılaştığı zaman daha hazırlıklı olabilsin diye bu kavganın bize verdiği dersleri özetleyelim. Bu görevin yerine getirilmesinin gerekli koşulları şunlardır. 1. İnsan soyunun korunması kaygısı ya da çocuk aldırmanın biricik nedeninin iktisadi gereksinim olduğu savı gibi kötü niyetle açıklama ve kaçamak noktalarının temizlenmesi. Dolayısıyla genel cinsel siyasetle nüfus artışı siyasetini birbirinden ayırmaya son verilmesi. 2. Döl verme işlevi karşısında cinsel işlevin bağımsızlığının tanınması. 3. Döl verme arzusunun özel cinsel işlev, çocuk edinme arzusunun genel yaşama sevincinin bir parçası sayılması. Doyurucu bir maddi ve cinsel yaşamın koşulları gerçekleştiği an, çocuğun insana elbette sevinç verdiğinin, çocuğun yaşama sevincinin doğal sonucu olduğunun anlaşılması. 4. Yalnız çocuk aldırmanın önlenmesi için değil, her şeyden önce cinsel sevinç ve sağlığı güvenlik altına alabilmek için doğumların açıkça denetlenmesi. 5. Cinsel yaşamı ve cinsel yaşamın özelliklerini kolaylaştıracak önlemleri alacak yürekliliğin gösterilmesi. 6. Ermiş ahlakçı falan gibi cinsel hastaların kılgısal etkisini önleyecek önlemlerin alınması. 7. Kadınlardan ve gençlerden oluşmuş cinsel siyaset örgütlerince gerici doğum ve sağlık profesörlerinin kuram ve uygulamalarının çok sıkı bir biçimde denetlenmesi. Halk kitlelerinin bugün adına pek ender layık olan bilime besledikleri ahmakça saygının yok edilmesi. Akılsal bir nüfus siyasetinin ereği, onlara tepeden inme, insan soyunu kurtarma görevi yükleyecek yerde, halk kitlelerinin bu konudaki ilgisini uyandırmak olabilir ancak. Bunun ilk koşuluysa, toplumsal yaşama üretici katkısı bulunan herkese cinsel zevki tatma hakkının tanınıp savunulmasıdır. Halk kitleleri cinsel zevk konusunda bütünüyle ve tas tamam anlaşıldıklarını, toplumun bu sorunu saldırılardan korumaya, gerekli koşulları yaratmaya hazır olduğunu hissetmelidir. Bu sorunların çözümü şu temel sorununkinin yanında bir bakıma kolay gözüküyor. Bireylerin çektiği bedensel boşalma zevki sıkıntısını toplum çerçevesinde nasıl yok etmeli? Dev gibi bir sorundur bu. Bu sorun çözülse nüfus siyaseti sinir hastası üniversite öğretmenlerinin özel alanı olmaktan çıkar, gençlerin, işçilerin, köylülerin ve bilimsel uzmanların eline geçerdi.